Evet sevgili kardeşler, bizleri bu ekrandan takip eden sevgili izleyiciler, sizleri öncelikle her zaman olduğu gibi Rabbimizin hiç ama hiç değişmeyen ama değiştiren ve değiştirmeye devam eden o eşsiz, engin sevgisiyle selamlıyorum. Evet, biliyorsunuz, geçtiğimiz pazar büyük bir coşkuyla Rabbimizin ölümden görkemle dirilişini eminim ki sizler de bizlerle birlikte kutladınız. Önemli bir kutlamaydı bu kutlama. Bu yüzden bugün sizleri yine bu konuyu içine alan çok önemli Kutsal Kitap'ta çok çok önemli yer tutan bir bölüme götürmek istiyorum. Korintoslara yazılan ilk mektubun 15. bölümüne değerli kardeşler. Ve evet dediğim gibi geçtiğimiz pazar Rabbimizin ölümden dirilişini kutladık. Ve önümüzdeki dönemde de bizi bekleyen iki kutlama daha olacak. Bunlardan ilki Rabbimizin Almanca'da ifade ettiğimiz Himmelfahrt olarak ifade ettiğimiz Rabbimizin göğe yükselişi 3,5 yıllık hizmetini tamamladıktan sonraki o süreci tamamladıktan sonra göğe yükselişi ve sonrasında da 50. gün anlamına gelen ve kilisenin doğumu olarak ifade ettiğimiz kutlama. Evet, bu Korintoslara yazılan ilk mektubun 15. bölümünde haberci Pavlos, değerli kardeşler, Hristiyan inancının ana direklerinden biri olan diriliş konusunu çok çarpıcı bir şekilde ve çok geniş bir şekilde ele alarak önümüze koyuyor. Neden? Çünkü inancımızda, Hristiyan inancında merkez bir konu olmuş olduğu için. Çünkü eğer diriliş yoksa sevgili kardeşler, kurtuluş da kesinlikle yoktur. Bu da neyi ifade eder? Ölüm üzerinde zafer elde edilmediğini ve İsa Mesih de hala mezarda olduğunu ifade eder. İsa Mesih eğer hala mezardaysa, yani başka bir ifadeyle diğerleri gibi toprak olup gittiyse değerli kardeşler, o zaman şöyle düşünebiliriz. Kendini kurtaramayan bir kişi nasıl başkalarını kurtarabilir? Kurtaramadığına göre o zaman da ne diyebiliriz? Kurtuluş da ortadan doğrudan kalkmış demektir. O zaman kurtuluşu sağlayan imanın da bir işe yaramadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız demektir değerli kardeşler. Çünkü imanlı olmanız o zaman size hiçbir şey kazandırmayacaktır. Yani imanlıyım demekle övünmek bir anlam ifade etmeyecektir. Demek ki diriliş gerçeğini inkar etmiş olmakla ne yapıyorsun? Bütün yapıyı yerinden oynatmış oluyorsun. Hangi yapıyı? Mesih inancını. Tamamen yerinden oynatmış oluyorsun. Bu kadar açık, bu kadar net. Evet, şunu söylemeye çalışıyorum yürek doluluğuyla. Şimdi fiziksel bedenlerimiz varlığını sürdürebilmesi için damarların içerisinde dolaşan kan nasıl ki bedenin bütün organlarına oksijen pompalıyorsa, yani organların yaşamını, organların varlığının devamını sağlıyorsa, bedenin yaşamını ayakta tutabiliyorsa, aynı şekilde imanı da ayakta tutan gerçek tıpkı kan gibi diriliştir sevgili kardeşler. Yani imanı yaşamda tutan, onun diri bir iman olmasını sağlayan İsa Mesih'in üçüncü gün mezarı terk etmiş olmasıdır sevgili kardeşler. İşte o nedenle Rabbimizin yaşıyor olması değerli kardeşler, bizlerin de gün boyu her gün yenilenmemizi, tazelenmemizi, yenilenerek, tazelenerek sağlıklı bir şekilde ilerlememizi sağlayabiliyor. İman, yaşayan bir iman olmuş olduğu için. Demek ki imanı ayakta tutan faktör, ana direklerden birisi de Rabbimizin dirilişi. Diğer ikisi hangisi? Yine 15. bölüm, 1. Korintos'a 15. bölümün 3 ve 4. ayetlerine baktığımız zaman orada bu iki ana direği de görmek mümkün. Orada diyor ki, kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, bu bir, gömüldü diyor, bu iki, ve kutsal yazılar uyarınca diyor, üçüncü gün ölümden dirildi. Bakın, üç ana direk. Nasıl ki birçok inancı ya da düşünceyi ya da felsefeyi ayakta tutan ana direkler varsa, Mesih inancını da, Hristiyanlığı da ayakta tutan üç ana direk var. İsa Mesih'in ölümü, gömülüşü ve dirilişi değerli kardeşler. Demek ki ölüm, gömülüş ve diriliş inancımızın ana direkleri olduğunu bir kez daha anımsatmak istiyorum sizlere. O zaman bu ne anlama geliyor? Bu ne ifade ediyor değerli kardeşler? O zaman şöyle diyoruz. Eğer İsa Mesih öldüyse, o zaman gömülmüş olması gerekiyor. Evet, gömülmüş olan kişi de gömülebilmesi için ölü olmuş olması gerekiyor. Mutlaka. Ve sonrasında da bölümün 5 ve 6. ayetlerinde dirilmiş olmasının kanıtı olarak da çok net bir şekilde şunu okuyoruz. Kefas'a, sonra 12'lere, sonrasında da 500'den çok kardeşe aynı anda göründü. Görebiliyor musunuz? Öldü, gömüldü ve sonrasında ne yaptılar? Birçokları onu sağ olarak gördüler. Gözleriyle onun yaşadığını, yaşadığına tanık oldular sevgili kardeşler. O zaman sonuç buysa, bu gerçek önümüzde duruyorsa, o zaman kesinlikle ve kesinlikle mezar boş olması gerekiyordu. O nedenle haberci Pavlos aynı bölümün, yani 15. bölümün, 1. Korintos'a yazılan mektubun 15. bölümünde ilk ayetlerde, 1 ve 2. ayetlerde değerli kardeşler, şu önemli gerçeğin altını çizerek oradaki kardeşlere ne yapıyor? Hatırlatma ihtiyacı duyuyor. Şöyle diyor. Şimdi diyor, kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi anımsatmak istiyorum. Müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız eğer, onun aracılığıyla kurtulursunuz. Peki nedir bu sarılmamız gereken gerçek? Daha önce bildirilen haber. Neydi bu haber? Rabbimizin ölümü, gömülüşü ve dirilişi aracılığıyla elde edilen kurtuluş. Eğer diyor ki buna sarılırsanız onun aracılığıyla kurtulursunuz. Aksi takdirde diyor, çok açık ve net, boşuna iman etmiş olursunuz. Görebiliyor musunuz? Diriliş konusu kutsal kitapta ve elçilerin hayatında ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğu gerçeği önümüze konmuş oluyor değerli kardeşler. Demek ki son derece önemli ve gerekli konuydu diriliş konusu imanlar arasında. O yüzden haberci Pavlos diriliş olmadığı takdirde kurtulabilmenin de imkansız olduğu gerçeğini ne yapıyor? Bütün çıplaklığıyla önümüze koyuyor. Çünkü neden? Şundan dolayı, diriliş olmadan değerli kardeşler Mesih inancı kesinlikle olamazdı. O nedenle kendilerine bildirilen müjdeye sımsıkı sarılmaları gerekiyordu. Neden? Birçok yanlış öğretilerin cirit attığı, egemen olduğu, yaygın olduğu Korint kentinde. İşte o yüzden, bakın o yüzden bu önemli konuyu ne yapıyor? Korint'teki imanlara hatırlatıyor sevgili Pavlos. Şimdi bunu hatırlatmış olmasındaki neden ne değerli kardeşler? Bunu hatırlatması gerekiyordu çünkü biliyorsunuz Korint kenti Yunan kentiydi ve bu kişiler yani Grekler ölülerin dirilişine inanmıyorlardı. Yani ölümden sonraki yaşam onlar için mümkün değildi değerli kardeşler. Hatta bu konuyu kutsal kitabın elçilerin işleri kesimine bakarsanız hatta orada pazar meydanlarında Pavlos'un biliyorsunuz o Yunan kenti Korint kenti filozoflarla ün salan bir kentti. Orada epikürcü diyor ve stoancılarla bu pazar meydanlarında hararetli tartışmalar yaptığı bize söyleniyor. Çünkü bu kişiler az önce de ifade ettiğim gibi ölümden sonra başka bir yaşamın olmadığına inanmış oldukları için diriliş konusunu tamamen dışarıda bırakıyorlardı reddederek değerli kardeşler. Bu nedenle Pavlos bu önemli temel konuda diriliş konusunda Atina'da vaaz ettiğinde ne yaptı? Bazıları alaya aldı Pavlos'u. Alaya alarak karşı durdular ki biz bunu yine Habercilerin İşleri 17. bölümde okuyabiliyoruz 32. ayette. Orada diyor ki ölülerin dirilmesiyle ilgili sözleri duyunca diyor. Demek ki diriliş konusunda İsa'nın dirilişini anlatırken Pavlos ne yaptılar? Bazılarının alay ettiği burada açıklanıyor. Öyle devam ediyor ayet. Kimileri diyor alay etti. Tabii ki sadece imansızlar arasında bu böyle değildi. Aynı zamanda da değerli kardeşler kilise topluluklarında yani imanlılar arasında da bu vardı. Böyle bir düşünce vardı. Yani bir şekilde Korint kentinde bu düşünce ölümden sonra yaşamın olmaması düşüncesi egemen olmuş olduğu için ister istemez bu düşünce yapısı orada bulunan kilise topluluklarını da etkilemişti doğal olarak. Mektup Korint kilise topluluğuna yazılmış olduğuna göre bu en güzel nedendir değerli kardeşler. Çünkü burada Pavlos bu sözleri kime söylüyor? İmansızlara değil. Bu mektup imanlılara yazılıyor değerli kardeşler. Onun için imanlılara Mesih'in ölümden görkemle dirilmiş olması gerçeği önemli hatırlatılıyor. Korint'te ölümden sonra diriliş yoktur iddiasında bulunan Hristiyanların da olduğunu söyledim. Bir imanlı, şimdi düşünün değerli kardeşler, bir imanlı nasıl oluyor da ölülerin dirilişini reddedebilirdi? Ya da şöyle diyebiliriz, böyle bir kuşkunun doğmasına yol açan şey ne olabilirdi? Şimdi birçok şey söylemek mümkün tabii ki ama ben şunu açıkça öne çıkartmak isterim. Korint'te değerli kardeşler, Grek inancı hakimdi ve az önce de ifade ettiğim gibi kişiler ölüm sonrası yaşamın olacağına inanmıyorlardı. Yani ölüm onların gözünde dirilemezdi. Bu nedenle haberci Pavlos, bakın bu da çok önemli benim için, Sezarya'da Kral Agrippa'nın karşısında onun önünde savunma yaparken şu sözlerle meydan okumuştu. Habercilerin İşleri ya da Elçilerin İşleri 26. bölüm 8. ayette. Şöyle dedi Pavlos, sizler dedi, Tanrı'nın ölüleri diriltmesini neden inanılmaz görüyorsunuz? Yani bu şu gerçeği önümüze koyuyor değerli kardeşler. Diriliş konusu elçilerin öğretişinde gerçekten de aşırı önem taşıyordu. O nedenle konunun önemini ve gerekliliği anlaşılabilmesi için ne yapmıştır Pavlos? 1. Korintos'a yazılan mektubun 15. bölümünde çok geniş bir şekilde ele almıştır. Yani birçok mektuplarında yapmış olduğu gibi kendisiyle tartışarak konuyu harika biçimde ne yapmıştır? Açıklığa kavuşturabilmiştir. Şimdi tabii ki bugün 1. Korintoslarda yer alan ayetlerin tamamına bakmayacağız. Sadece o bölümde yer alan 8 ayete bakacağız. Yani 8 ayetlik parça içerisinde kalarak orada şu soruya yanıt bulacağız. Sevgili kardeşler, Paskalya sabahı olmasaydı, yani Rabbimiz 3. gün ölümden dirilmemiş olsaydı nasıl bir sonuç ile karşı karşıya kalırdık değerli kardeşler? Nasıl bir sonuç bizi bekliyor olurdu? Bir an için şöyle düşünün, bir an için dirilişin gerçekleşmediğini ve İsa Mesih'in hala mezarda kalmış olduğunu lütfen hayal etmeye çalışın. Diriliş kutlaması olmasaydı ne olurdu? Bakın, eğer diriliş kutlaması olmasaydı, doğuş kutlamasıyla, Aralık'ta hep kutladığımız o doğuş kutlaması var ya, işte o doğuş kutlamasının da, o doğuş kutlaması da hiç ama hiçbir anlam ifade etmezdi değerli kardeşler. Ve önümüzde kutlayacağımız, himinfart olarak ifade ettiğimiz göğe yükselişin de bir anlamı olmazdı. O nedenle değerli kardeşler, bugün sizlere anımsatmak istedim. Rabbimizin görkemle ölümden dirilişinin ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu. Onun için az önce ifade ettiğim gibi ilk 8 ayeti ben size öncelikle okumak istiyorum. 12. ayetten 19. ayete kadar olan kesim. Şöyle başlıyor 12. ayet. Eğer Mesih'in ölümden dirildiği duyuruluyorsa nasıl oluyor da, diyor Pavlos. Aranızda bazıları ölüler dirilmez diyor. Bakın, görebiliyor musunuz? Demek ki bu bir sorundu Korint'teki imanlar arasında. Yani imanlara direkt olaraktan konuşuyor Pavlos. Ölüler dirilmezse o zaman diyor Mesih de dirilmemiştir doğal olarak. Eğer diyor Mesih dirilmemişse bildirimiz de imanımız da boştur. Yani sevgi hakkında okuyoruz ya 1. Korintliler mektubunda 13. bölümde. Yani sevgi ses çıkaran, tıngır tıngır ses çıkaran bakır gibi oluruz diyor ya. Aslında burada onu söylemek mümkün. Eğer gerçekten de Mesih dirilmemişse bildirimiz de imanımızda boştur derken tıngır tıngır ancak ses çıkarmaktan öte gitmez. Bu durumda diyor Tanrı ile ilgili tanıklığımız da yalan demektir. Ne korkunç bir şey. Çünkü Tanrı'nın Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik. Ama ölüler gerçekten dirilmezse Tanrı Mesih'i de diriltmemiştir. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse imanınız yararsızdır. Siz de diyor, bu korkunç bir ifade, siz de diyor hala günahlarınızın içindesiniz diyor. Buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır. Yani şu ana kadar ölmüş olanlar. Eğer yalnız bu yaşam için diyor Mesih'e umut bağlamışsak herkesten çok acınacak durumdayız diyor haberci Paulus. Şimdi biz bu parça içine baktığımızda, bu parçaya odaklandığımızda eğer İsa Mesih dirilmemişse, eğer ölüm üzerinde zafer elde etmemişse, diriliş yoksa, hala o mezardaysa, o zaman ortada duran altı trajik, yani çok korkunç sonucu düşünmemiz gerektiğinin altını Pavlos ne yapıyor? Bu 8 ayetlik parça içerisinde önümüze koyuyor. Çünkü değerli kardeşler bakın, dirilişi inkar etmek demek, ölüm üzerinde zaferi de inkar etmek demektir. Bunun anlamı nedir? Bunun da anlamı Hristiyan inancını, Mesih inancını, çünkü Mesih inancı diyorum, Hristos Mesihçi demek. Evet, Hristiyanlığı, Mesih inancını, bakın, çöpe, çöp kutusuna atmak demektir. Başka bir ifadeyle, inancı temelden yoksun bırakmaktır. Düşünün, temeli olmayan bir bina gibi ya da kökü olmayan bir ağaç gibi. Temelden yoksun bırakmaktır. Eğer biz dirilişi dışarıda bırakırsak, eğer Rabbimiz hala mezardaysa, o zaman Pavlos diyor ki, ilk olarak, birinci nokta olarak şu korkunç sonucu kabul etmemiz gerekiyor. Nedir o? Bakın 14. ayete. İlk birinci olaraktan şunu diyebiliriz. 14. ayet ne diyor? vaazımız, bildirimiz, yani sözü başkalarına yayma çabamız faydasız olurdu. Mesih dirilmemişse diyor, bildirimiz boştur. Bakın, bu boş ifadesi bence kayda değer nitelikte. Bu ifade için kullanılan Grekçe söz kenos sözü kullanılmış ve anlamsız, değersiz bir hiç demektir değerli kardeşler. Yani bu aynı zamanda şu gerçeği önümüze koyuyor. Zaman zaman burada büyük bir sevinçle sizlere anımsattığım Korintos'ta, 2. Korintos'a yazılan mektupta 5. bölümde yer alan 18. ayette yer alan sözlerin de hiçbir değeri olmazdı. Orada ne diyor? Biliyorsunuz biz imanlara Rab Tanrı bir sorumluluk yüklüyor. Neydi o sorumluluk? Tanrı Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve diyor ki barıştırma görevini size emanet etti. Bakın eğer bu yeryüzündeki bizim sorumluluğumuz çarmıhta gerçekleşen kurtuluş haberini insanlara vaaz etmekse, insanlara götürmekse sevgili kardeşler, o zaman burada 15. bölüm 14. ayette yer alan Mesih dirilmemişse bildirimiz boştur sözü, o zaman buradaki sorumluluğumuzu da ortadan kaldırıyor ve bu konuda verdiğimiz çabanın da yararsız olduğunu, gereksiz olduğunu, tamamen boş olduğunu önümüze koyuyor. Demek ki o zaman boşa kürek çekmiş oluyoruz. Eğer Mesih dirilmemişse sonuç böyle bir sonuç. Başka bir ifadeyle değerli kardeşler, İsa Mesih'in dirilişini çıkarın Hristiyan bildirisinden, emin olun bana göre geriye hiçbir şey kalmaz. Onun için bu boş sözünü anlayabilmek için bir örnek vermek istiyorum. Bilmiyorum sizler yapar mıydınız? Çocukken bir leğene su koyar, sonra biraz üzerine tursil deterjan döker. Onu köpürttükten sonra bir tel kıvırır, yuvarlak bir tel yapar. İçinde bir süre dolaştırdıktan sonra onu üflerdik. Ve üflemenin sonucu büyük, küçük, irili ufaklı baloncuklar oluşur ve havada uçuşurdu. Bizler de arkadaşlarla birlikte o baloncukların arkasından koşardık. Ve onları yakalamaya çalışırdık. Şimdi uçan bir baloncuğu yakaladığımızda elimizde pat diye patlardı. Ama avucumuzu açtığımızda elimizi ıslatmazdı bile. Koca bir hiç. Bakın burada Pavlos, gerçekten söylüyorum, burada Pavlos Mesih dirilmemişse bildirimiz boştur diye vurguluyorsa, buradaki boştur sözün anlamı işte budur. Koca bir hiç. Koskoca bir hiç. Bakın değerli kardeşler, diriliş gerçekleşmemiş olsaydı o zaman her pazar, bakın burada geçirmekte olduğumuz bu güzelim beraberlik anlamsız ve boşa geçen zaman olurdu. Benim de bu kürsünün arkasında heyecanla size bir şeyler anlatmak için burada dikinmem de gerçekten hem boş hem de aptallık olurdu. Sarf edilen sözlerin hiçbir yararı olmazdı. Neden? Bir temele Yani dayanağı olmamış olduğu için. Neden mi? Bakın, bölümün, yani 15. bölümün 3. ve 4. ayetlerini lütfen tekrar sizlere hatırlatmak istiyorum. Kutsal yazılar uyarınca diyor, Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi. İyi haber nedir? İşte budur sevgili kardeşler. Kurtuluş haberi, iyi haber, kurtuluş müjdesi işte budur. Demek ki kutsal sözün merkez konusudur bana göre. Benim günahlarım için öldü, gömüldü ve aklanmamız için, yani doğru sayılabilmemiz için ölümden görkemle dirildi. Eğer bu değilse, eğer bu diriliş gerçekleşmemişse, o zaman iyi haberin özü de ne yapıyor? Ortadan tamamen kalkmış demektir. Kiliseye gitmen, ne bileyim, bugün burada beni dinlemeniz ya da bu ekranlardan beni şu an izliyor olmanız bir anlam ifade etmez. Ya da hiç ama hiç gerek yok demektir. Diriliş yoksa iyi haber olarak ifade ettiğimiz müjde de yok demektir. Değerli kardeşim, İsa Mesih'e iman etmiş olan her canın Tanrı katında doğru sayılabilmesi için İsa Mesih'in ölümden görkemle dirilmesi gerekti. Bu kadar açık, bu kadar net. Eğer İbrahim gibi, eğer Musa gibi, eğer Davut gibi ya da diğerleri gibi İsa Mesih de eğer mezarda kalmış olsaydı, diğerleri gibi toprak olup gitseydi, bakın, günahtan aklanma, yani Tanrı katında doğru sayılma kesinlikle ve kesinlikle mümkün olamazdı. İşte bu nedenle haberci Pavlos, Romalılara yazmış olduğu mektubun 4. bölümünde 25. ayette, bakın bunu nasıl vurgulayarak önümüze seriyor. İsa bizim suçlarımız için ölüme verildi. Bakın, doğruluğumuz için ölümden dirildi. Evet, İsa Mesih'in ölmesi gerekiyordu. Bu önemlidir. Bir bedel ödenmesi gerektiği için. Evet, bir bedel gerekiyordu. Ama bizi aklayan ne? Bizi haklı çıkaran ne? Bizi daha doğrusu o mahkemede Tanrı'nın önünde beraat etmemizi sağlayan ne? Özgür eden ne? Sevgili kardeşler, İsa Mesih'in ölümden görkemle dirilmiş olmasıdır. Romalılar 4. bölüm 25. ayetteki gerçek bu, değerli kardeşler. Bu. Demek ki boş mezar, işin bitmiş olduğunu, gereken bedelin ödenmiş olduğunu bizlere haykırmaktadır. Bu harika değil mi? Bakın, çarmıhta yerimizi alan Mesih, ölümden dirilmiş olmasıyla ona iman etmiş olan seni de, beni de aklamış, beraat etmeni sağlamış olduğu için sana yepyeni ya da seni yepyeni bir yaşama, sonsuz yaşama ne yapacaktır? Diriltecektir, hamdolsun. Ölümden dirilmiş olduğu için aklanıyorsun. Aklanmış olduğu için de Rab Tanrı'nın gözünde doğru bir konuma yükseliyorsun. Yani sende bir doğruluk yok ama onun doğruluğunu o diriliş aracılığıyla giyinmiş oluyorsun değerli kardeşim. O diridir, hamdolsun. Ve yaşıyor. Ve Pavlos şu sözlerle bu gerçeği harika bir şekilde vurguluyor, önümüze koyuyor değerli kardeşler. 4. bölüm 14. ayet. Korintes'e yazmış olduğu 2. mektup 4. bölüm 14. ayet. Rab İsa'yı dirilten Tanrı'nın diyor. Bakın burası çok önemli. Bizi de İsa ile diriltip kendi önüne çıkaracağını biliyoruz. Bakın bu biliyoruz ifadesini çok seviyorum. Bizler bir konuda bu ifadeyi kullandığımız zaman biliyoruz dediğimizde ne demek istiyoruz? Eminim. Eminim. Burada Pavlos kendi önüne çıkaracağını biliyoruz derken diyor ki bundan eminim diyor haberci Pavlos. Öldükten sonra ölümden dirileceğini, onun yanına gideceğini, onunla birlikte olacağını bilmiş olduğu için, daha doğrusu ondan emin olmuş olduğu için kurtuluş haberini ne yaptı? Hiç çekinmeden, korkusuzca, geri durmadan vaaz etti, vaaz etti, vaaz etti. Değerli kardeşler, ölüm üzerinde zafer elde edilmiş olması gerçeği, bakın sadece Pavlus'u değil, o dönemin tüm kilise topluluklarını ayakta tutan en önemli faktördü değerli kardeşler. Çünkü o imanlarda biliyordu ki öldükten sonra bir daha ölmemek üzere Rab İsa ile birlikte sonsuza dek yaşayacaklarının güvencesi altındaydılar. Bu bilinçle, cesaretle ayakta dimdik durdular ve zorluklara göğüs gerebildi bu insanlar değerli kardeşler. Evet, Rab İsa Mesih'i ölümden dirilten Tanrı, haberci Pavlos'u da dirilterek Korint'teki imanlarla birlikte Tanrı'nın yanında olacaktı. İşte bu muhteşem gerçek, emin olun değerli kardeşler, bizim bu sahip olduğumuz inancı etkin kılıyor, anlamlı kılıyor. Evet, birinci noktamız buydu. İkinci noktamız ne? İkinci noktamız şu. Evet, bildirimiz boş olurdu, vaazımız boş olurdu. Ama ikincisi de imanımız da boş olurdu. Ayet 14'e bakın. Mesih dirilmemişse, atlıyorum, imanımız da boştur. Yani Pavlos ne demek istiyor? Şunu diyor değerli kardeşler. Diriliş diye bir şey yoksa eğer, yaşamım boyunca zamanımı boşa harcamışım demektir. O zaman o süre içerisinde vermekte olduğum hizmet sonucu, bu kurtuluş haberini anlatma gayreti içerisinde olmuş olmamın sonucu, çekmiş olduğum acılar da gerçekten çok anlamsız olurdu. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Güven bağladığım bir şey var değerli kardeşim. Ve güven bağlamış olduğun şey seni ne yapıyor? Senin güvenini boşa çıkarıyor. Yani seni insanlar önünde haksız duruma düşürüyor. Şunu söylemek istiyorum. Eğer İsa Mesih ölü, mezarda kalmış olsaydı, kim ona güven bağlardı? Bütün çekilen acılar, bütün zor koşullara rağmen, kim onun ardından gitme gayreti içerisinde olabilirdi? Ya da gitmeye çalışırdı? Bakın, Yuhanna'nın dışında hepsi korkunç bir şekilde yaymaya çalıştıkları bu kurtuluş haberi yüzünden öldürdüler değerli kardeşler. İşte bu nedenle kutsal söz şu önemli gerçeğin altını önemli çiziyor değerli kardeşler. Romalılar 10. bölüm 9. ayette İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Bakın bu çok çok önemli bir ifade. Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine iman edersen. Evet, İsa'yı Rab olarak beyan edebilirsin. Ama onun ölümden görkemle dirildiğini kabul etmek zorundasın. Onun şu an yaşıyor olduğunu kabul etmek zorundasın değerli kardeşim. O nedenle ölüm, gömülüş ve diriliş birbirinden kopartılamaz, iç içe olan ifadeler. Yani her üçünü de bir bütün olaraktan görmek zorundayız. Rabbimiz Mesih İsa'yı diğer dünya dinlerini kuranlardan ve birçok insan ardından çekmeye başaran felsefecilerden, ki Yunanlar arasında bu çok önde olan bir düşünceydi. O başta da ifade ettiğim gibi o kentte birçok filozoflar, felsefeciler vardı. İşte onlardan da üstün kılan gerçek budur değerli kardeşler. Rabbimizin üçüncü gün ölüm üzerinde yengi kazanmış olması. Bu da gibi felsefenin babası olan ya da bilinen Konfüçyüs gibi bu insanlar yaşadılar mı? Evet, yaşadılar. Ama bunların hepsi iyi şeyler söylemiş olsalar da söyledikleriyle ölüp yok olup toprak olup gittiler. İsa da onlar gibi yaşadı ve o da onlar gibi öldü. Ama bakın, asıl önemli olan onlar gibi onun bedeni çürüme görmedi. Yani toprak olup gitmedi. Üçüncü gün ölüm üzerinde yengi kazandı. Yani geçen hafta özellikle altını çizdim. Ölüm öldürüldü. Hamdolsun Rabbimiz tarafından. Ölüm üzerinde yengi kazanmakla ölümü etkisiz kıldı. Ölümün dikenini ortadan kaldırdı. Onun için bu geride bırakmış olduğu mezar işte bize bu gerçeği haykırıyor. Rahat ol sevgili çocuğum. Sana zarar verecek olan ölümün dikenini aldım. Ölümden artık korkmana gerek yok. Ölüm artık gücünü kaybetti. Aslında şöyle diyebiliriz. Zafer ölümü yuttu değerli kardeşler. Onun için 1. Korintoslar 15. bölüm 54. ayette zaferle ölümü yan yana görebiliyoruz. Ne diyor? Ölüm yok edildi. Zafer kazanıldı. Ölüm ve zafer. Zafer ölümü yuttu, yok etti. İşte bu nedenle kutsal sözde şöyle vurgulanır bu gerçek. 1. Korintoslar yine 15. bölüm 55. ayette. Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede? Bu da ölü. Konfüçyüs ölü. Diğerleri de ölü. Ama Nasıralı İsa, krallar kralı, Rablerin Rabbi diridir ve yaşıyor. Değerli kardeşler, işte onun yaşıyor olması bizlerin de onunla birlikte yaşayacağının garantisidir, hamdolsun. İman eden bir Budist'e birisi sormuş. Ya sen neden İsa Mesih'e iman ettin? Neden İsa Mesih'e evet dedin diye sormuşlar. O çok harika bir örnekle yanıt vermiş. Hayat içerisinde devam ediyorsunuz. Yaşamı bir yol olaraktan düşünün. Yaşam yolunda ilerliyorsunuz. Ve diyor ki o yaşam yolunda ilerlerken bir yol ayrımına geliyorsunuz. Biri sola gidiyor, biri sağa gidiyor. Bu yollardan bir tanesi de ölü, yerde yatan biri. Diğerinde de ayakta dimdik duran diri bir kişiyi görüyorsunuz. Sorarım size, hangisini izlerdiniz? Ölü olanını mı yoksa diri olanını mı? Bundan daha güzel bir yanıt olamazdı değerli kardeşler. Gerçekten verdiği yanıt harika. İşte o nedenle değerli kardeşim, Rabbimiz İsa Mesih öğrencilerine çok açık ve net biçimde şu güvenceyi verdi. Yuhanna 14'te, 19. ayette. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. Bu kadar kesin. Bu kadar net. Neden? Ölüm İsa Mesih'i tutamadığı için. Ölüm üzerinde Rabbimiz zafer elde ederek ölümün dikenini yok ettiği için. İşte bu önemli temele dayanarak haberci Pavlos cesaretle açıkça "Ey ölüm" dedi. "Dikenin nerede? Nerede dikenin?" Cesaretle haykırdı Pavlos. "O diridir." Evet, yaşıyor anlasın. Evet. O zaman son olarak şunu söyleyebilirim sevgili kardeşler. Ona iman etmiş olan bizler de diriliş sonrası hamdolsun birlikte kiminle birlikte? Onunla birlikte sonsuza dek yaşayacaktır. Kiminle birlikte? Rabbimiz İsa Mesih ile birlikte. Neden? O yaşıyor olduğu için. O zaman şunu söyleyebiliriz. İbraniler 7. bölüm 25. ayette. Onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Neden diye sorabilirsiniz. Ayet çok güzel yanıt veriyor. Çünkü diyor, onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır. İşte o yaşıyor olduğu için bizler de yaşayacağız. Bu harika değil mi?